وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, akide dersinden La İlahe İllallah'ı bozan bazı unsurları sayıyorduk. Dersimiz halen o unsurlarda devam ediyor. Evet, bugünkü işleyeceğimiz konu La İlahe İllallah'ı bozan insanın İslam'ını, imanını bozan unsurlardan birisi de Men abgada şey'en mimme ca'a bihi Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve lev amile bihi kefer. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu din adına Allah tarafından vahyedilmiş, İslam olarak getirmiş olduğu İslam'ın herhangi bir hükmüne, herhangi bir şiarına buğz edecek olursa, velev ki amel etmiş olsa dahi küfre girer demiş alimler. Resulullah Efendimiz'e vahyedilmiş olan bu İslam ve İslam'ın içindeki bütün var olan şiarlar, bunlar tabi Allah tarafından vahyedildiği için, Allah tarafından bildirildiği için bize düşen nedir? Sevgidir. Bize düşen teslimiyettir. Allah'tan gelene karşı bizim teslim olmamız gerekiyor. Çünkü bizim dinimiz sevgi üzerine kurulmuştur. Biz Allah'ı seviyoruz, Peygamberini seviyoruz, İslam dinini seviyoruz. Razı olduk. Radine billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen diyoruz. Biz Allah'ı Rab olarak kabul etmişiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Resul olarak kabul etmişiz. Din olarak da İslam'ı kabul etmişiz. Bunun zıttı nedir? Bunun zıttı razı olmadığımız zaman, buğz ettiğimiz zaman haşa, İslam'ın herhangi bir şiarını buğz edecek olursak, o zaman bizim imanımız yok olmuş oluyor. Mesele tabii hassas bir mesele. Çünkü dediğim gibi dinimiz sevgi üzerine, teslimiyet üzerine kurulmuştur. Bunun tam aksi buğz, nefret etmek, kabullenmemek, velev ki amele dökülmüş olsa dahi, insan amelen yaşar fakat kalbinde bir nefret varsa bu kimsenin imanı kabul edilmez. Çünkü bunun imanı nifaktır. Münafıkların durumu böyleydi. Münafık olan kimseler içlerinden kabullenmiyorlardı İslam'ı. Razı değillerdi. Ama sanki Peygamberimizi seviyorlar gibi, ona tabi olmuşlar gibi normal amel işliyorlar. Hatta cihada gidiyorlar, namaz kılıyorlar, işte sadaka veriyorlar. Bazı amelleri, güzel amelleri yapıyorlar. Tabi Müslümanlara Müslüman görünmek için. Ama içlerinde bir nefret vardı. Genel anlamda hem İslam'a, hem Peygamberine, hem sahabe-i kirama nefret vardı. Ve bunların başını da Abdullah bin Ubey bin Selul çekiyordu. İslami amelleri yapmakla beraber ama içinde buğz ve nefret vardı İslam'a karşı. Hatta bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün onun bulunmuş olduğu bir mecliste dışarıda oturmuşlar, etrafında münafıklar var, başka sahabeler var, kalabalık olan bir ortamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oradan geçerken bineğe binmiş, affedersiniz eşeğe binmiş, Aleyhisselatü Vesselam mütevazi olduğu için binek çeşidi ne olursa olsun binerdi. Onun yanından geçerken işte dikkat et ya Resulullah, bizi tozlama, ya da İbni Ebi Kepşe, işte Ebu Kepşe'nin torunu, bizi tozlama, başka bir rivayette de senin eşeğin kötü bir kokusu vardır diye boğzunu, nefretini aslında az da olsa, işaret de olsa gösteriyordu. Ve rivayetlerde Ebu Derda radıyallahu anhu vallahi diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşeğin kokusu senin kokundan çok daha güzeldir diyor. Ve orada tabi sahabe-i kiram ile münafıklar birbirlerine giriyorlar. Kavga ediyorlar. Tabi Müslüman olarak görünüyor münafıklar. Ve başlarında Abdullah bin Ubey bin Selul var. Arada bir böyle sözlü olarak gösteriyordu. Münafıklar da bu şekildedir. Ama içlerinde ne vardır? İçlerinde nefret vardır, kabullenme yoktur. Evet, işte bizleri onlardan ayırt etmesi için, yani onlardan ayrı olabilmemiz için bizim içimizden tamamıyla İslam'a karşı bir sevgi içerisinde, tam bir sevgi içerisinde ve tam bir teslimiyet içerisinde ve tam bir rıza içerisinde olmamız gerekir. İslam'a ve İslam'ın bütün şiarlarına, nefsimizin hoşuna gitse de gitmese de, bizim lehimize olsa da aleyhimizde de olsa, aynı şekilde muhakeme olduğumuz zaman da böyledir. Yani bir meselede anlaşmazlığa düştüğümüz zaman, bir alime gidiyorsak, bir kadıya gidiyorsak ve bize İslam'ın hükmünü beyan ediyorsa ve biliyoruz ki mesele bu noktada gerçekten İslam'ın hükmü budur. Yani bu adam şey yapmadı, zulmetmedi ve de tahrif etmedi. Biliyoruz ki İslam'ın hükmü budur. Nefsimizin zoruna gidiyorsa, içten nefret ediyorsak Allah korusun bizim dinimiz yok olur, yıkılır. Evet, mesele bu kadar hassas. Niçin? Çünkü İslam'ın herhangi bir şiarına karşı nefret etmek, Allah'a nefret etmek anlamına geliyor. Sanki Allah'ı nefret ediyoruz haşa. Ve hatta onu eksiklikle ittiham ediyoruz. Eksiktir, yanlış hükmetmiştir diye haşa bu yollara gider. Yani. Evet. Özellikle günümüzde bu zındık tipli insanlardan, işte aydın diye geçinen fakat İslam'la alakası kalmamış olan ve hatta İslam'la artık ilişkisini kesmiş olan, öyle ki kendisini İslam'a nispet etmiş olsa da, namaz kılsa da, bazen görüyoruz, bazen müşahede ediyoruz televizyonlarda, gazetelerde, bunu duyuyoruz. İslam'ın herhangi bir şiarını kabullenmeme, işte ona nefret ettiklerini gösterme, dil ile, amel ile nefret ettiklerini ne yapıyorlar? Gösteriyorlar, bazen duyuyoruz. Mesela onlardan örnekler vereyim. İşte Müslümanın mesela sakalıyla dalga geçmek ve de onun İslami olan yaşantısıyla dalga geçmek ve de işte Müslüman bacının örtüsüyle, çarşafıyla dalga geçmek gibi ve de işte buğz etmek, bu asırda böyle bir şey olur mu? Bu işte kadınlara haksızlıktır, bu zulümdür, bu eziyettir, bu şudur, bu budur diye. Ya da mesela İslam'da 4 evlilik vardır, mübah kılınmıştır. İşte birileri çıkıp diyor ki, yani niçin 4 evlilik? Bir evlilik yetmiyor mu? Niçin kadınlar böyle meta mıdır? Ya da kadınlar niçin 4 evlenemiyorlar, erkekler niçin 4 evlenebiliyorlar? Allah-u Teala haşa erkeklerin keyfine göre mi davranıyor? Buna benzer uygunsuz sözler, buna benzer nefret sözleri, bunlar hepsi insanın İslam'ını, imanını bozan şeylerdir. Yani bizim dinimizde belki nefsimizin zoruna gidecek olan şeyler vardır. Aslında her şey adalettir, her şey güzeldir. Dinin her şeyi güzeldir. Fakat bizim tabiatımız bozulursa, tıpkı bir hasta olan bir kimse gibi tatlı olan suyu içtiği zaman acı hisseder. Halbuki suda acılık yoktur. Su gayet tatlı, çok güzeldir. Ama kendisi hasta olduğu zaman suyu içince suyu acı hisseder. Yemek yiyince yemeğin sanki bozulduğunu hisseder. Kendisinin tabiatı bozuktur. Kendisi pisliğe alışmıştır. Tıpkı domuzun mesela pisliğe alışması gibi. Temiz olan bir ortamda domuz yaşayamaz. İlla ki yaşadığı ortam pis olacak. İşte kişinin tabiatı bozulduğu zaman İslam'ın bazı şiarlarını haşa kötü görmeye başlar. O onun tabiatının bozukluğundan kaynaklanıyor. Ve tabii bu tabiat bozukluğu özellikle de yani Türkiye'de, yani bizim yaşadığımız bu coğrafyayı ele aldığımız zaman, özellikle hilafetin yıkılışından sonra, İslam'ın hakimiyetinin kaldırıldıktan sonra ve söz hakimiyet küfür ehlinin olunca, mürtetlerin olunca, gece gündüz İslam'ı karalamaya başlıyorlar. İslam'a nefret ettirmeye başlıyorlar. Okullarda, siyasi hayatta, eğitimde, ticarette, hayatın her bir alanında sürekli İslam'ı karalamaya başlıyorlar. Belki dikkatinizi çekmiştir, bazı yerlerde görmüşsünüz ve hatta bazı kitaplarda, bu okullarda okutulan bazı kitaplarda, işte eski dönem ile Cumhuriyet sonraki dönem diye bir karşılaştırma yapmışlar. Eski dönemde insanlar şöyle şöyle giyinirlerdi, işte gösteriyor. Belki cübbe giymiştir, sakallı bir adam, şalvarlı bir adam. Tabii onun suretini yaparken çirkin yapıyorlar biraz. Ta ki nefret etsinler. İşte çarşaflı bir kadın hemen karşısında, işte modern, sanki sözde modern giyinmiş çıplak bir kadın. Avrupa giyimiyle giyinmiş olan, işte Avrupa giyimiyle giyinmiş olan bir erkek, işte eskiden şu şekildeydi kılık kıyafet, Cumhuriyet sonrası şu şekilde oldu. Yani bir medeniyete ulaştık. Biz artık o geri dönemi, karanlık dönemi geride bıraktık. İşte eskiden kullanılan yazılar, harfler Arapça harflerdi. Millet zorlanıyordu, yok şu bu oluyordu. İşte ondan sonra Latin harfleriyle tam Türkçe'ye böyle ifade edecek sözde, işte Latin harfleriyle bizi ilerletecek olan, medeniyete götürecek olan ne alakası varsa, yani harflerin ne alakası varsa medeniyetle. Bunu gösteriyorlar işte, sanki medeni bir şey yapılmış gibi. Halbuki yani harflerle bir alakası yok meselenin. Yani Japonya mesela, Japonya, Çin, işte uzak doğu bölgeleri kullanmış oldukları harfler çok acayip harfler. Karakterleri, yazılışları çok zor olan şeyler. Ama çok acayip bir şekilde gelişmişler, özellikle Japonya. Yani bunun şeyle hiçbir alakası yok, harflerle hiçbir alakası yok. Ama sanki harfler, İslami harfler sanki gerici bırakmış gibi, işte Latin küfür harfleri sanki çok ileriye götürüyormuş gibi böyle bir hava vermeye çalışıyorlar. Eskiden ölçü tartı şu şekildeydi, Cumhuriyet'ten sonra bu şekilde oldu. Eskiden işte mahkemeler, bilmem neler, medreseler, eğitim kurumları şu şekildeydi. İşte falakaya yatırmış hoca, talebeyi dövüyor. İşte ondan sonra modern bir eğitim sistemi oldu. İşte öğretmenler gayet merhametli, yumuşak, güzel davranan, işte öğrenciler çok güzel bir şekilde yetişen diye kasıtlı bir şekilde gece gündüz İslam'ı ne yapıyorlar? Karartıyorlar. Ve büyük bir oranda da halkın artık maalesef gözünde bazı İslam'ın bazı şiarları kötü görünmeye başlandı. Nefret doğmaya başladı İslam'ın bazı şeyleri. İşte bundan kaynaklanıyor. Yani kişinin tabiatı bozulduğu zaman, imanı bozulduğu zaman, bulandığı zaman artık İslam'ın şiarlarını kötü görmeye başlıyor, buz etmeye başlıyor. Yoksa İslam'ın her şeyi güzeldir, her şeyi adalettir. Mesela adama diyorsunuz, İslam'dan miras konusunda kadına bir hak, erkeğe iki hak verilir. Hemen itiraz eder. Niye kadın erkek eşit değil midir? Niçin onlara bu şekilde veriliyor? Erkeğe niçin böyle torpil geçiriyor haşa? Halbuki hiçbir alakası yok. Her birisi incelendiği zaman aslında çok büyük bir adalet var. Çok büyük bir hikmet var çünkü bu Allah tarafından verilmiştir. Mesela kadın işte şahitlik meselesinde erkek gibi değildir. İki kadın bir erkek yapar şahitlikte. Bunun gibi birçok mesele. İşte kadın öldürüldüğü zaman mesela verilecek olan diyet, erkek diyetinin yarısıdır. Bu noktalarda İslam'ın bazı şeyleri vardır ki bazı tabiatları bozulmuş olan kimseler ne yapıyorlar? Eleştiriyorlar, nefret ediyorlar veya buz ediyorlar. İşte bu buz, bu nefret ne yapar? Kişiyi dinden çıkarır. Evet. Tabii bu işin içine şey de girer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramı da. Ashab-ı kiramına buz etmek de İslam dinini bozan bir unsurdur. Niçin? Çünkü onlara buz etmek demek, Resulullah Efendimiz'e haşa buz etmek anlamına gelir. Sahabe-i kirama buz etmek anlamına geliyor. Çünkü Allah-u Teala en hayırlı olan insanları seçmiş ve onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı kılmıştır. Onlarla arkadaşlık kurmuş, onlarla beraber çalışmış, onlarla beraber İslam davetini yaymış, beraber cihad etmiş, devlet kurmuş, İslam'ı hakim kılmıştır. İşte bu kadar emekleri geçen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın direkt arkadaşları olan, kendilerini çok sevdiği, kızlarını onlarla evlendirdiği, onlardan kız aldığı, evlendiği, onlarla beraber hayat sürdüğü o kimselere buğz etmek, onları eleştirmek, onları haşa irtidatla, nifakla, hainlikle bu şekilde vasfetmek, özellikle Şiaların, Rafizilerin yaptığı şey, bu insanın imanını yok eden bir unsurdur. Ve aslında bu zındıklardan, küfür ehlinden gelmiş olan bir fitnedir. Şialara sokulmuş olan bir fitne. Zaten Şialık oradan başlıyor. Yani Abdullah bin Sebe adındaki Yahudi'den. Uzantısı oraya gidiyor, oradan başlıyor. Sahabe nefreti oradan başlıyor. Çünkü şunu gördüler küfür ehli, İslam'ı tahrif edemiyorlar, Kur'an-ı Kerim'i tahrif edemiyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dil uzatamıyorlar açık bir şekilde. Çünkü Müslümanlar çok seviyorlar. Ama ne yaptılar? Sünneti işte yıkmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesine saldırmaya başladılar. Ve aslında onlara saldırmakla Kur'an-ı Kerim'e de saldırı olmuş oluyor. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bizlere aktaran da sahabe-i kiramdır. Değil mi? Aleyhisselatü vesselam döneminde Kur'an-ı Kerim yazılmamıştı. Bir kitap şeklinde inmemişti. 23 sene boyunca ayetler şeklinde geliyordu. Aleyhisselatü vesselama vahiy geldiği zaman o ayetleri okuyordu. Sahabenin bir kısmı yazıyor, bir kısmı da ezberliyorlardı. Katipler vardı, vahiy katipleri yazıyorlardı. Bir kısmı da ne yapıyordu? Ezberliyorlardı. Ve yazılmış bir şekilde, tek kitap bir şekilde değildi Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor, Hazreti Ebubekir dönemi geliyor. Ve onun döneminde özellikle riddet olayları baş gösterince sahabe-i kiram savaşmaya gidiyorlar mürtetlerle. Tabi cihatta ölen sahabeler oluyor. Özellikle aralarında hafızlar var, Kur'an taşıyıcıları var. Riddet olaylarında yüzlerce hafız şehit oluyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebubekir'in yanına geliyor ve diyor ki: "Ya Ebubekir, ya halifeti Resulullah," diyor. "İşte bu Kur'an-ı Kerim'i işte şey yapmamız lazım, korumamız lazım, muhafaza etmemiz lazım. Çünkü bunun taşıyıcıları hafızlar şehit oluyorlar ve tehlikeye girecektir. Evet, biliyoruz Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala koruyacaktır, fakat bu bir vesiledir. Emretsen de Kur'an-ı Kerim'i işte toplasalar, bir yani bir kitap şeklinde getirseler ki getirsinler," diye talep ediyor. Hazreti Ebubekir tabi ilk etapta bunu şey yani uygun görmüyor. Aleyhisselatü Vesselam yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım diyor. Fakat güzel bir şekilde olayı anlattıktan sonra Hazreti Ebubekir ikna oluyor ve gönlü açılıyor. Sonra Zeyd ibn-i Thabit'e emrediyor ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'i topla diyor. Çünkü Kur'an hafızıydı, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen sahabelerdendi ve işte vahiy katiplerinden, Kur'an ezberi bilenlerden Kur'an-ı Kerim'i toplamaya başlıyor, ayetleri yazmaya başlıyor. Çok büyük bir titizlikle, bir itinayla Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Topluyor. Yani Hazreti Ebubekir döneminde oldu. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerimler çoğaltıldı. Çünkü kıraatlarda ihtilaf vardı. 7 kıraat üzerine, 3 tane de şaz var, 10 kıraat üzerine indirilmiş Kur'an-ı Kerim. Değişik kıraat çeşitleri var. Bu Müslümanlar arasında ihtilafa sebebiyet vermiş. Kıraatlarda işte ihtilaf olmasın, işte Müslümanlar kargaşaya girmesinler diye Hazreti Osman döneminde çoğaltılmış. Nuskaları çoğaltılmış ve değişik yerlere dağıtılmıştır. Elhasıl Kur'an-ı Kerim'i toplayan, yazan sahabe-i kiramdır. Sünneti toplayan, yazan ve sonraki ulemamıza aktaran sahabe-i kiramdır. Hadisler daha sonradan toplanmaya, yazılmaya başlanmış. Yani Buhari, mesela Müslim, Tirmizi, bu hadis alimleri daha sonradan gelmişler, daha sonradan telif etmişler. Aleyhisselatü Vesselam döneminde sünnet, yani kitap şeklinde de yazılmamıştır. İşte eğer ki bu Kur'an taşıyıcılarına, bu sünnet taşıyıcılarına şey yaparsak, yani dinamit koyarsak, onların köklerine dinamit koyarsak, bunları kötü gösterirsek, otomatikmen Kur'an-ı Kerim hakkında da şüphelenmeye başlar insanlar. Sünnet hakkında da şüphelenmeye başlarlar ve İslam'ın değerleri yavaş yavaş kaybolur, din tahrif olur, bozulur. Çünkü o sahabeden artık din alınmayacak ve bunu yaptılar Şialar, yani Şiaların büyükleri Yahudiler, yani zındık olan kimseler. Ve Şialar da bunlara kapıldılar. Şu anda onlarda neredeyse apayrı bir din var. Onların sünnetleri çok ayrı bir sünnet. Hatta birçoklarının inancına göre Kur'an-ı Kerim bizim okuduğumuz Kur'an-ı Kerim değildir. Asıl Kur'an-ı Kerim işte bu bizim Kur'an'ımızın 3 katıdır. Fakat şu anda bunu diyorlar, yani var olan Kur'an-ı Kerim'i, bizim de kullandığımız bu Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Gerçek Kur'an-ı Kerim Fatıma'daydı. Fakat o gizli tutulmuştur. Daha sonra İmam Mehdi zamanında gelecektir. Gerçek Kur'an-ı Kerim gelecektir diye bu şekilde kendi etbalarını kandırıyorlar. Sahabe-i kiramı tabi irtidat ile şey yapınca, vasf edince onlardan gelen hadisleri de reddediyorlar. Ancak Ehl-i Beyt yoluyla gelirse onu kabul ediyorlar. Ama sahabe-i kiramdan gelen hadisleri, hele hele özellikle Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan gelen, Hazreti Ayşe'den gelen, Abdullah bin Ömer'den gelen vesaire diğer sahabelerden gelen O hadisleri ne yapıyorlar? Reddediyorlar, kabullenmiyorlar. Ve apayrı bir din olmuştur. Ve apayrı bir din tefsiri olmuştur onlarda. Bunun sebebi nedir? Sahabe-i kirama buğz etmek, nefret etmek. Evet. Sahabe-i kiramı da sevmek de nedir? Yine İslam'dandır. Onları buğz etmek nifak ve küfürdür. Evet. Allah-u Teala bu konuyu, yani İslam'ın herhangi bir şiarını kötü görmeyle ilgili olarak şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَنْ لَهُمْ وَاَضَلَّ عَمَالَهُمْ. O kafir olanlar, o inkar edenlere yazıklar olsun. Ve Allah-u Teala onların amellerini zayi etmiştir. Yani amelleri yok olacaktır. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ. Çünkü onlar Allah'ın indirmiş olduğu şeyleri kerih görmektedirler. Kerih görüyorlar. İçlerinde bir sıkıntı var, bir nefret var. Böyle olunca فَأَحْبَطَ اللّٰهُ عَمَالَهُمْ. Allah-u Teala da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yani amelleri boştur, yoktur. Kişinin ameli ne zaman boş olur, ne zaman tamamıyla düşer? Şüphesiz ki küfre girdiği zaman, yani dinini bozduğu zaman. İşte bu ayet, İslam'ın herhangi bir şiarına nefret eden bir kimsenin imanının gideceğini, salih amellerinin hepsinin yok olacağını ne yapıyor? İşaret etmiş oluyor. Evet, bu noktada her zaman dua etmemiz gerekiyor. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinek. Ey kalplerimizi eğirip çeviren Allah'ım, bizim kalbimizi senin dinin üzere sabit kıl. diye çokça dua etmemiz gerekiyor. Çünkü biz beşeriz. Ve biliyorsunuz kalp kalebeden geliyor. Kalebe kelimesinden türüyor. Kalebe çevirdi demek. Çevrilmesi, dönmesi demek. Kalp de çevrildiği için, döndüğü için kalp denmiştir. yani bakarsanız adam kafirdir, Allah hidayet verir, Müslüman olur. ya da adam Müslümandır, bir müddet sonra Allah korusun irtidat etmiştir. Ya da müttakidir, bir müddet sonra fasık olmuştur. Ya da fasıktır, bir müddet sonra müttaki olmuştur. Ya da bid'at ehlidir, bir müddet sonra işte bid'atını atmıştır, tam sünnet ehli olmuştur. Ya da sünnete sarılandı, daha sonra bid'ate düşmüştür, dini terk etmiştir. Yani kalp dönebiliyor, değişebiliyor. Bu sebeple her zaman dua etmemiz gerekiyor. Kalbimiz din üzere sabit olsun. İslam'ın bütün şialarını seven, kabullenen, teslim olan, yani bir hatası söylendiği zaman bak bu senin yaptığın amel İslam'a göre aykırıdır. İşte şu ayete göre aykırıdır. İçimizde zerre kadar bir nefret olmaması lazım. Niçin? Çünkü biz Müslümanız, teslim olduk. Ama içimizde sıkıntı varsa Allah korusun münafık konumuna düşmüş oluruz. Bu konuma düşmüş oluruz. وَاِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهِ münafığa Allah'tan kork dendiği zaman اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ İzzet-i nefis onu tutar diyor. Kötü bir şekilde izzet-i nefisini kibir yapar فَحَسْبُهُ cehennem. Onun işte yeri cehennemdir diyor Allah'tan. Allah'tan kork, bu yaptığın yanlıştır, İslam'a aykırıdır. Bu konuda Allah-u Teala şöyle emrediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dendiği zaman içinde bir nefret varsa, bir kabullenmeme varsa, Allah korusun bu münafıkların yani durumuna düşmüş oluyor, imanı gitmiş olur. İslam tam bir teslimiyet, tam bir muhabbet üzerine kurulur. Evet, son bir nokta var, onu inşallah yani dikkat edilmesi gerekiyor, karıştırmamak gerekiyor. Şimdi bazı kimseler Allah'a isyan ediyorlar. Mesela içki içiyor adam ve hatta kumar oynuyordur. Veya zina ediyor, veya sakalını kesiyor, veya sigara içiyor, veya buna benzer. Yani Allah-u Teala'nın haram kıldığı, İslam'da haram olan bir ameli işliyor. Ve bunu uyarıyoruz, söylediğimiz zaman işte bu haramdır, caiz değildir diye uyarıldığı zaman adamın belki zoruna gider. Ya git bana karışma der, ya da itiraz eder, kabullenmez. Bu adamın yani durumu çok iyi bilinmediği müddetçe, İman küfür meselelerde bilinmediği müddetçe hemen bunun tekfiri yönüne gidilmemesi gerekiyor. Ya ben onu uyardım kabullenmedi. Kafir değil midir? Bu ayrı bir şeydir. Yani İslam'ın açık olan bir emrine karşı teslimiyet, yani daha doğrusu kabullenme, ister emir olsun ister nehi haram olsun. İçten kabullenme varsa, Fakat ameli olarak eksik yapıyorsa ve de nefsine yenik düşüp de yapmıyorsa bu ikisi ayrı olan şeylerdir. Birisi yani içten kabullenmeme küfürdür. Öbürü ise kabullenmeyle beraber yapmama bu nedir? Masiyettir. Yani bu emri inkar etmediği müddetçe mesela içkiyi yok niçin haram olsun diye inkar etmediği müddetçe ya da bırak bu işleri gibi ya da yani nedir bu yasaklar yasak biz yaşamayacağız mı diye içinden bir boğuz bir nefret olursa tabi bu küfür olur. Ama git bana karışma işte sus konuşma buna benzer belki adam tepki gösterir. Direkt bu adam işte küfre girmiştir şeklinde bakmamak gerekiyor. Yani adam belki içinden nedir kabulleniyor, biliyor yani bunun haram olduğunu, bunun masiyet olduğunu. Ama belki senin uslubun onun zoruna gidiyor. Senin söyleyiş uslubun kötüdür. Isırıcı bir uslubun vardır belki, itici bir uslubun vardır. Ya da senin karşı bir nefreti vardır, aranızda bir adalet olmuştur, bir soğukluk olmuştur. Ya da mesela senin yaşın küçüktür, işte büyük olan birisine söylediğin zaman belki zoruna gitmiştir. Ya da toplumun arasında söylemişsindir, mahcup olmuştur. Buna benzer bazı sebepler olur. Belki adam ne yapar? Kabullenmez. Yani hemen tabii şeye gidilmemesi lazım. Bu adam İslam'ın şiarını, şeyini kabullenmedi, reddetti, nefret etti ve buna benzer açık bir nefret görünmediği müddetçe ne yapmak lazım? Yani tekfir yönüne gitmemek gerekiyor. Abdullah, yani bu kıssa sürekli yani zikrediliyor. Bu bizim için çok yani önemli ders alınacak bir kıssadır. Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşayan Abdullah adındaki sahabe. El-Mulakkabu bil-Himar. Himar lakabında olan kişi. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam döneminde içki içen bir sahabeydi. Müptela olmuş. Sürekli içki içiyor. Tabi gizli tutuyor. Arada bir açığa çıkıyor ve gelip Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyorlar. Ve hatta getiriyorlar sarılmış bir şekilde. Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Onu cezalandırıyorlardı. Hatta şakacı bir sahabe ve peygamberi de güldüren bir sahabeydi. İşte her seferinde getirilip böyle işte cezalandırılınca Halid ibn-i Velid ona lanet ediyor. Allah lanet etsin diyor sana. Ne kadar çok içki içiyorsun, tövbe etmedin bir türlü sürekli işte bu suçu işliyorsun şeklinde. Lanet edince Aleyhisselatü Vesselam kızıyor ve diyor ki ona lanet etme diyor. Çünkü o Allah ve Resulünü seviyor. Buna binen kişi Allah ve Resulünü seviyor. İslam'ı yani dini güzeldir. Ve hatta en azından dinini bozacak bir şey yoktur. Fakat masiyet ehlidir. İsyan ehlidir. Yani bu isyanı helal görmediği müddetçe ve İslam'a herhangi bir nefret sergilemediği müddetçe aslına nedir? Onu Müslüman olarak kabul edip o şekilde ne yapmak lazım? Muamele etmek lazım. Ve tabii şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bizim uslubumuz da güzel olması gerekiyor. Yani küfür ehli şu anda bu tağutlar, bu tağutların elemanları, bu mürtetleşmiş olan kafirler, layık olan, demokrat olan kafirler gece gündüz bizim dinimizi karalıyorlar. Gece gündüz İslam'ı kötü gösteriyorlar. İslam'ın şiarlarını kötü gösteriyorlar, halkı soğutmaya çalışıyorlar. Biz ne yapacağız? Biz de sevdireceğiz yani. İslam'ı güzel bir şekilde tebliğ edeceğiz, amellerimizle sevdireceğiz. İslam'ı sevimli, güzel göstereceğiz. Müslümanları sevdireceğiz. Eğer biz kötü usluplarımızla biz de bu halka daha çok nefret ettirirsek İslam'dan daha çok uzaklaştırmış oluruz. Yani kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Konuşmalarımız, tavırlarımız, hareketlerimiz ta ki İslam'dan kimse nefret etmesin. Hatta gerekirse biz bir tavır sergileriz. Yanı başımızdaki samimi olan bir Müslüman dahi belki Allah korusun İslam'dan işte nefret eder. Belki İslam'ın bir şiarından nefret eder. Ya da Müslümanlardan nefret eder. Ya da o İslami çalışmadan nefret eder, uzaklaşır. Belki zamanla da ayağa kayar. Misal verin mesela cihattayız. Cihatta kötü ameller işleyecek olursak hem mücahitleri nefret ettiririz Allah korusun. Belki bazı mücahitlerin cihadı bırakmalarına sebep oluruz. Hem halkı cihattan soğutmuş oluruz, nefret ettirmiş oluruz. Hem de genel anlamda bunun zararı hep İslam'a dönecektir. Küfür kazanacaktır. Bu manada her şey böyle. Bu şekilde düşünün yani. Bizim tavırlarımız çok önemli. Konuşmalarımız, hareketlerimiz biz sevdiren, ıslah eden, güzel davranan şeklinde ne yapmamız lazım? İslam'ı sevdirmemiz lazım. Biz de aynı Aleyhisselatü Vesselam nasıl rahmet olarak aleme gönderilmişse, hani Aleyhisselatü Vesselam diyor, benim görevim sizi cehennemden korumaktır diyor. Benim misali, tıpkı diyor hani bazı işte böcekler vardır, kelebekler vardır gidip ateşe atılan. İşte bir adam vardır ki ateşe atılan o kelebekleri engellemeye çalışıyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor, benim misalim onun misalidir. Cehenneme gitmeye çalışan bu cahil insanları engellemek. Cehenneme gitmesinler diye. İşte biz de Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize örnek edineceğiz. İnsanları cehenneme itekleyen değil, cehennemden koruyan. Cenneti sevdiren, Allah'ı sevdiren, ahireti sevdiren. Yani oraya yönlendiren bu yani tavır içerisinde olmamız gerekiyor. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.